Sayın Yavuz Ahan, bugünkü Türkiye değerlendirmesine son açıklanan kanun hükmünde kararnamelerle başlayalım. Bu kapsamda nelerin olduğunu sizinle konuşalım. Bu arada bir de tutuk evlerinden, cezaevlerinden kontrollü olarak serbest bırakılacak olan kişilerin sayısı 38.000'di, 93.000'e yükseldi. Dilerseniz bu KHK dediğimiz kanun hükmünde kararnameyle başlayalım. Sonra diğer konulara geçelim sizinle.
Evet, olağanüstü hal kanunu çerçevesinde yeni bir kanun hükmünde kararname yayınlandı. Bunda da çok önemli, devletin yapısını değiştirebilecek bir takım düzenlemelere şahit olduk. Bunlardan en önemlisi herhalde şartlı salıverme ile ilgili madde. Çünkü bu çok da tartışılıyordu. Biz de kendi söyleşilerimizde buna değinmiştik. Bu netleşmiş oldu. Bu çerçevede ilk etapta 38 bin kişi cezaevlerinden çıkıyor. Bazı suçlar kapsam dışında, devlete karşı işlenen suçlar, cinsel suçlar bu kapsam dışında. Onun dışında kalanlar adi bir takım suçlarla ilgili şartlı salıverme düzenlemesinde bir değişikliğe gidildi. Cezasının bitimine bir yıl kala değil, iki yıl kala suçluların cezaevinden şartlı olarak salıverilmesi öngörülüyor. Ama bunun için başka bir şart var. Cezanın 3/2'sini çekmiş olması şartı vardı. Onu da 1/2'ye, yani yarıya düşürdüler. Yarısını çektiği zaman cezası 2 yıl ve az kalmışsa şartlı salıvermeden yararlanacak. İlk etapta 38 bin rakamını Adalet Bakanı telaffuz etmişti. Sonrasında bu rakamın 93 bine kadar çıkabileceği, şu anda cezaevinde bulunan suçluların kapsamına bakıldığında 93 bine kadar çıkabileceği konuşuluyor. Tabii tartışılıyor bu mesele. Niye yapıldı? Niye yapıldı da aslında açık. O da yaklaşık 20 bin kişi 15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında tutuklandı. 20 bin kişi bir anda tutuklanınca cezaevlerindeki nüfusun arttığını söyleyebiliriz ve yatacak yer, onları barındıracak nokta kalmadığı için hükümet aslında böyle bir düzenlemeye mecbur kaldı. İkinci bir mesele var. Yine kanun hükmünde kararname çerçevesinde ve başbakanın açıklamalarından belki not olarak söyleyebileceğimiz 30 binin üzerinde de gözaltı var Türkiye'de. Yani tam olağanüstü hal ilan edildikten sonra ona uygun bir biçimde değerlendirebileceğimiz rakamlar bunlar. Peki bunun dışında ne var? Bunun dışında Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile ilgili çok kritik düzenlemeler var. Bu düzenlemeleri anlatmadan önce bir şeyi hatırlatmak lazım. 15 Temmuz öncesinde Başbakan'ın yaptığı açıklamalardan Genelkurmay Başkanlığı'nın doğrudan MİT'le birlikte Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması talebi dile getirilmişti. Böyle bir anayasa değişikliğine niyet ettiklerini Başbakan açıklamıştı. 15 Temmuz oldu. Sonrasında olağanüstü hal ilan edildi. Bugün alınan kararlara baktığımızda aslında o gün söylenenlerin bir şekilde o noktaya doğru ilerlediğini hükümetin görebiliyoruz. Nedir o? Genelkurmay Başkanı'nı Cumhurbaşkanı'nın ataması mesela. Bu konuda tek yetkili Cumhurbaşkanı olacak. Ve Genelkurmay Başkanı'nı kuvvet komutanlarının arasından atamayacak. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde hep böyle bir teamül vardı. Kara Kuvvetleri Komutanı Genelkurmay Başkanı olurdu. Birinci Ordu Komutanı Kara Kuvvetleri Komutanı olurdu. Oradan da Genelkurmay Başkanlığı'na giderdi. Böyle bir düzen artık olmayacak. Orgeneraller arasından, kuvvet komutanı olmasına bile gerek yok. Orgeneraller arasından birisini seçerek Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu'nun tavsiyesiyle atama yapabilecek. Önemli bir değişiklik bu. Daha önce de bir değişiklik yapılmıştı, hatırlayacaksınız. Kuvvet Komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştı. Bu keskinlik biraz yumuşatıldı gibi görünüyor. Çünkü emir komuta zincirinin bozulabileceği eleştirileri vardı. Bu çerçevede emir komuta zinciri bozulmasın diye bir takım konularda Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları birlikte çalışacaklar. Ama askerlikle ilgisi olmayan konularda, lojistik, sağlık gibi benzeri konularda Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı devrede olacak ki GATA da Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Bu kanun hükmünde kararnameydi. Son kanun hükmünde kararnameydi. Elbette bazı işten atmalar da var. Devlet memurluğundan, polisten ve askerden, yine Fethullahçı terör örgütüyle bağlantılı görülen isimler, benim devletle ilişiği kesildi.
Buradan gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Aralık 2013 tarihini milat olarak kabul ediyoruz şeklindeki sözlerine. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
Bu çok ciddi tartışma yarattı. Çünkü Cumhurbaşkanı da Başbakan da 17 Aralık'ta Fethullahçı terör örgütünün gerçek yüzü ortaya çıktı. Bu tarihten itibaren cemaate yardım eden, ona destek veren isimlerin soruşturma kapsamında olacağına ilişkin bir açıklama yaptı. Tabii buna itirazlar da gecikmedi. Niye 17 Aralık? 17 Aralık'ta siz anlamış olabilirsiniz ama balyoz soruşturması sırasında bütün Türkiye anladı. Ergenekon'da kumpas kurulduğuna ilişkin herkes ses çıkartmaya çalıştı ama kimse duymadı. Niye o dönem değil de bu dönem tartışması devam ediyor? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu tartışmaya dahil oldu. 17 Aralık unutturulamaz. O bir başka tartışma konusu, bir başka soruşturma konusu ve yargının önüne gelecek dedi. Ve birçok çevreden de 17 Aralık'ın öncesindeki kumpas davaları, işte Ergenekon gibi, Balyoz gibi davaların aslında bu soruşturmanın içerisinde olması gerektiği konuşuluyor, talep ediliyor. Ancak onlar dahil edilirse bu işin tabii kapsamı çok genişleyecek. Hükümete yönelik, AK Parti'ye yönelik tartışmalar da var. AK Parti'nin cemaati o dönemde desteklemesi, bu davalara destek vermesi soruşturmanın kapsamının genişlemesini de beraberinde getirecek. Ama bugün görebildiğimiz kadarıyla 17 Aralık'taki o yolsuzluk iddiaları sonrasında cemaate karşı başlatılan mücadelenin bir milat olarak en azından yargı tarafından da kabul edildiğini görüyoruz. Muhalefetin buna çok sert tepkisi var ama o tepkiler de sadece mecliste konuşma olarak kalıyor. İcraatta 17 Aralık ve sonrası bir soruşturma sürecine tanıklık ediyoruz.
Fethullah Gülen konusuyla devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Azerbaycan gündeminde bir şekilde Fethullah Gülen konusu gündemde yer alıyor. Bu bağlamda yurt dışı ayağını konuşalım sizinle. Ne tür gelişmeler var, neler bekleniyor?
Ankara'nın beklentisi aslında bütün dünyada cemaat etkin olduğu ülkelerde benzer mücadelenin yapılması. Bu talebi zaten büyükelçilikler vasıtasıyla bütün ülkelere iletiyorlar. Başta Afrika olmak üzere, Avrupa olmak üzere. Ancak Avrupa'da ve Amerika'da Ankara'nın talepleri tam olarak karşılığını bulamıyor. Zaten gerilimin bir ayağı da bu. Amerika Birleşik Devletleri ile başlayalım. Fethullah Gülen zaten orada yaşıyor ve bu darbenin arkasında Amerika'nın olduğuna ilişkin inanç Türkiye'de çok yaygın bir biçimde oluştu. Aynı zamanda bazı bakanlar bunu doğrudan dile getirdiler. Hükümete yakın gazetelerde bunu net bir biçimde yazdılar. Gülen'in iadesinin dışında herhangi bir formül olamaz açıklaması dün akşam yine Başbakan Binali Yıldırım tarafından net biçimde yapıldı. Ama nasıl olacak bu mesele? Olacak mı? O konuda soru işaretleri var. Biraz daha birlikte çalışmaya yakınlaştı diyor hükümet yetkilileri Amerika Birleşik Devletleri için ve Joe Biden'ın Türkiye'ye bir ziyareti olacak şu anda Kosova'da. Kosova'dan sonra Türkiye'ye de gelecek ve o ziyaret sırasında Türkiye Fethullah Gülen'le ilgili hem endişelerini hem de iade talebini güçlü biçimde Amerikalı yetkiliye iletecek. Ancak sonuç alabilecek mi? Amerika'dan gelen bilgiler pek öyle kısa sürede sonuç alabileceği biçiminde değil. Özellikle 17 Aralık sonrasında 17 Aralık'ın bu işte bir milat olarak kabul edilmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde tereddütle karşılanıyor. Oradaki Amerika'yı yakından izleyen isimlerin verdiği bilgiler bu çerçevede.
Neden orada bir tedirginlikle karşılanıyor? Yani bu 17 Aralık milat denmesi orada neden tedirginlikle karşılanıyor Amerika'da?
Cemaatle kavganın aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partili bir takım bakanlara yönelik yolsuzluk iddiaları üzerine başlatıldığı inancı hakim darbeden ziyade. Darbeyle ilişkilerine konusundaysa bir delil ve inandırıcılık sorunu yaşıyor Ankara, Amerika Birleşik Devletleri nezdinde. Ve Amerika Birleşik Devletleri delil getirin diyor. Hatırlayacaksınız, yayınlarımızda da söyledik. Bir delil ortaya çıkması lazım ve hukuki çerçevede biz bunun gereğini yapabilirim açıklamalarını sıkça Amerikalı yetkililerden duyduk. Yani bir inandırıcılık problemi yaşıyor Ankara. Bu cemaatle ilgili mücadele, darbe girişimi ve devleti ele geçirme amacıyla hareket eden cemaate yönelik bir soruşturma mı? Yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Partili bakanlara yönelik yolsuzluk soruşturmasının bir sonucu mu? Bu konuda bir takım soru işaretleri yaşandığı Amerika'yı yakından izleyen uzmanların söyledikleri. Avrupa'da da benzer bir durum var. Avrupa'da da 15 Temmuz'dan çok 15 Temmuz sonrası alınan kararların tartışıldığını ve konuşulduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'nin cemaatle mücadele konusunda Avrupa'dan çok ciddi destek gördüğü ya da cemaatle mücadele konusunda inandırıcılığı olabildiğini söylemek çok güç Avrupa ve Amerika için. Onun dışında etkisi olan ülkelerde ise gereği yapılıyor. Mesela Azerbaycan yakın ilişki içinde olduğu bir ülke. Azerbaycan'da cemaatin de ciddi yatırımları olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede Azerbaycan'da büyümeye bastığını anlıyoruz. Bir takım üniversitelerde görevden almalarla birlikte. Onun dışında Somali'de biliyorsunuz ilk anda bu tip kararlar alındı ve uygulamaya konuldu. Somali'de de etkili bir ülke Türkiye. Ama diğer Afrika ülkelerinden ya da mesela Kırgızistan gibi Orta Asya ülkelerinden benzer tepkileri henüz göremiyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Türkiye'nin önerileri ve telkinleri sonrasında biz ne yapacağımızı biliriz demiştik. Türkiye Kırgızistan'da da benzer bir darbeyi cemaat yapabilir, o kadar güçlü açıklamasını yapmıştı. İsim vererek, ülke ismi vererek Kırgızistan Cumhurbaşkanı da buna tepki göstermişti. Yani Ankara'nın beklediği düzeyde bir mücadeleyi dünyada göremediğini ve bu nedenle de bir takım ülkelere karşı gerilim içinde olduğunu, ilişkilerin sorunlu olduğunu söyleyebiliriz.
Bu arada Almanya ile olan ilişkilerde bir farklı boyut daha ortaya çıktı. O da Alman ARD televizyon kanalında yayınlanan bir program. Daha doğrusu bir takım belgelerin yayınlanması. Bu belgelerde alıntı yapılan raporun Alman İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandığı bildirilmiş. Ve burada Türkiye'nin İslamcı gruplar için üs haline dönüştüğü iddia ediliyor. Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çarpık bir zihniyet olduğunu belirtti ve çok sert ifadelerle karşı çıkıldı bu iddiaya.
Cemaatin bir takım önemli isimlerinin Almanya'ya sığındığına ilişkin bilgiler de Ankara'da söz konusu. Yani Türkiye ile Almanya ilişkilerinin son dönemde bir gerilim içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bahsettiğiniz o bilgi notu, istihbarat notunun ortaya çıkması tesadüf mü, sızdırma mı, bilerek mi yapıldı? Hatta Almanya'nın içinde de tartışılıyor. Acaba Merkel'i zor durumda bırakmak için mi yapıldı? İşleri bakanın arkasından iş mi yapılıyor? Böyle bir zamanda böyle bir tartışmayı açmak ne kadar doğru gibi tartışmaların Almanya'nın kendi içinde de yapıldığını görüyoruz. Ama Almanya'nın Türkiye'ye bakışında özellikle işte Erdoğan'la ilgili haberler sonrasında gösterilen tepkiler, oradaki milletvekillerine yönelik Ankara'dan gösterilen sert tepkiler üzerine gerildiğinin de farkındayız. Merkel'in onu bir dengede tutmaya çalıştığına şahit oluyoruz. Ama gitgide Alman kamuoyunda ve Alman siyasetinde Türkiye'ye yönelik tepkilerin ve yaklaşımın sertleştiğine de şahit oluyoruz. Yani birlikte çalışmaktan ziyade var olan ilişkileri sürdürebilme zemininin bile ortadan kalktığını görüyoruz. Sadece Almanya değil, işte son dönemde tecavüzle ilgili yayınlar nedeniyle İsveç'te de Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye'de aldığı kararı gündeme taşıyan İsveçliler. Avusturya Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamalar var, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde işi yok diye. Yani Avrupa ile ilişkiler 15 Temmuz sonrasında eskiye göre çok daha sıkıntılı bir döneme girdi. Zaten Türkiye'nin yeni arayışlarını, Rusya ile ilişkilerini güçlendirme taleplerini de buna bağlıyoruz. Uzmanlar da buna bağlıyorlar. Türkiye'nin başka arayışlar içinde olduğu ve Avrupa'ya da Amerika'ya da alternatif göstermek için Rusya ile ilişkileri daha sıkı bir hale getirmek istediği uzmanlar tarafından dile getiriliyor.
15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar ve olağanüstü hal kapsamında kapatılan bir takım basın yayın kuruluşları ve gözaltına alınan gazeteciler var. Bunlara son olarak da Özgür Gündem gazetesi eklendi ve 24 gazetecinin gözaltına alındığı haberi geldi. Özgür Gündem gazetesi sürekli PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından geçici süreyle kapatıldı. Buna itirazlar yurt içinden ve yurt dışından geldi. Bunlardan bir kısmı da uluslararası gazeteciler cemiyetlerinden, derneklerinden ve önemli isimlerin gözaltına alındığını görüyoruz. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir?
Aslında 15 Temmuz'dan önce de Özgür Gündem'e yönelik bir takım soruşturmalar, gözaltılar ve açılan davalar söz konusuydu. Hatta nöbetçi genel yayın müdürlüğü uygulaması başlatmıştı Özgür Gündem. Çeşitli kesimlerden insanlar gidip bir günlüğüne genel yayın müdürlüğü yapıyorlardı Özgür Gündem'de. Bu uygulamaya katılan isimlere de soruşturmalar açılmış, bir bölümde tutuklanmıştı. Sonrasında Şebnem Korur Fincancı gibi mesela, sonrasında da serbest bırakıldılar. Şimdi son alınan karar doğrudan gazetenin kapatılmasına ilişkin. Özgür Gündem gazetesi 90'lı yıllardan beri Türkiye'de yayında ve PKK ile mücadelede hava sertleştiğinde ilk dokunulan kurumlardan birisi ve daha önce de kapatılma kararları alınmıştı gazeteyle ilgili ve hatta Ankara'da gazete binası bombalanmıştı. Şimdi gelinen noktada olağanüstü hal uygulanırken bu olağanüstü halin sadece 15 Temmuz darbe girişimini düzenleyenler, planlayanlar için uygulandığına ilişkin açıklamanın dışında bir durum ortaya çıktı. Ve Türkiye'nin demokrasiyle ilgili yaşadığı süreçte soru işaretleri Avrupa tarafından sıkça dile getiriliyor, Amerika tarafından. İşte bu soru işaretlerini arttırıcı da bir uygulama olarak görüldü. Özgür Gündem gazetesi mahkeme kararıyla geçici süre kapatıldı. Kapatma kararından sonra birçok insan, gazeteci gözaltına alındı. Buna da tepkiler hem Türkiye'de hem yurt dışında dile getirildi ama gözaltına alınan bir takım özel isimler de var. Mesela Aslı Erdoğan gibi bir yazar. Geçmişi gerçekten çok parlak. Yazdığı kitaplarla bütün dünya tarafından yakından tanınan bir isim. Böyle bir ismin terörle bağlantılı olarak gözaltına alınması, nereye götürüldüğünün bilinmemesi, avukatlarıyla konuşturulmaması ve gözaltı işlemlerinde olağanüstü hal şartlarının uygulanması çok ciddi tepkiye neden oluyor. Ve Türkiye'de birçok basın yayın kuruluşu temsilcisi, daha doğrusu hükümetle çok bağı olmayan isimler ya da kuruluşlar buna tepki gösteriyorlar. Sosyal medyada çok ciddi tepkiler var ama hükümetin de bu konuda geri adım atmadığını görüyoruz. Bir taraftan ülkenin batısında gazetelerle ilgili ve gazetecilerle ilgili böyle kararlar alınırken ülkenin doğusunda da her gün farklı bir noktada patlama haberleri geliyor. Yani PKK da bu meseleyi kaşıyor cümlesini herhalde kullanırsak yanlış olmaz. Yani gerilim Kürt meselesinde de tırmanıyor ve olağanüstü hal uygulamalarıyla hükümetin yetkilerini genişlettiği yetkileri bu alanda da kullandığına şahit oluyoruz. Buna tepkiler de var. İşte muhalefet partileri de tepki gösteriyor. Basın yayın kuruluşları da az önce söylediğimiz gibi uluslararası alanda da geliyor ve olağanüstü hal ilan edildiğinde Türkiye'de demokrasi geriye gider mi sorusunun daha sık sorulmasına da neden oluyor. Demokrasi konusundaki soru işaretlerini arttırıyor bu uygulamalar.
Son olarak bir de yüzümüzü Suriye'ye doğru döndürelim. Suriye'de Rusya-İran ilişkileri ilginç bir hal aldı. Rusya'nın İran'daki üsleri kullandığı şeklinde haberler vardı. Sonra İran bunu yalanladı. Rus uçakları sadece yakıt aldı ülkemizden ve ayrıldı diyor. Ancak Rusya'nın kendi ifadesi de oradaki bir askeri üsten havalandıkları ve gidip Suriye'de belirli hedefleri vurdukları şeklinde. Bu arada Münbiç kurtarıldı IŞİD'in elinden ama IŞİD'den 100-200 kişilik bir kafilenin de Türkiye'ye doğru yola çıktığı şeklinde haberler var. Zaten Münbiç Türkiye'ye yakın bir bölge. Ancak örneğin Felluce'de IŞİD'in kaçmasına izin vermemişti koalisyon güçleri. Bombalamıştı kaçanları da, işte kamyonlarını, silahlarını vesaire. Ancak bu sefer gitmelerine izin verilmiş gibi bir durum var. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden bu yönde de bir açıklama var. Gitmelerine göz yumuldu şeklinde. Türkiye'ye doğru gidiyorlar deniyor. Bir de Türkiye'nin oradaki tabii şu andaki durumunu ve pozisyonunu da ele alarak neler söylenebilir?
Türkiye'nin en büyük hayal kırıklığı 15 Temmuz öncesinde baktığımızda zaten Suriye konusunda, Batı ile ilgili en büyük hayal kırıklığı. Suriye konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile yola çıktı. Yola çıktığında oluşan şartlar farklılaştı. Aradığı desteği bulamadı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Sonrasında Avrupa'dan büyük bir mülteci kriziyle karşı karşıya kaldı. Kendisini yalnız hissetti. Ve sonrasında IŞİD'le mücadele gerekçesiyle PYD'ye verilen destek bardağı taşıyan son damla oldu. Bu nedenle zaten farklı ittifak arayışlarına yönlendi ve Rusya ile yaşadığı krizi sonlandırma yoluna gitti. Şimdi yeni ittifaklar kurulduğunu görüyoruz bölgede. Türkiye'nin Suriye konusunda Batı'dan daha çok Rusya ve İran'la birlikte çalışmaya hevesli olduğu görüntüsü var ve buna ilişkin de bir takım altyapı hazırlıklarına şahit oluyoruz. Mesela Rusya'ya hemen Putin-Erdoğan görüşmesinden sonra bir heyet gitmişti. İçinde istihbaratçılar, diplomatlar ve askerlerin bulunduğu bir heyet. Bu heyetin Ruslarla birlikte bu heyete şimdi İranlıların da dahil olacağına ilişkin bilgiler geliyor. Ve Türkiye, Rusya, İran üçlüsünün bölgede Suriye konusunda bir formül üretmeye çalıştıklarını görüyoruz. Münbiç operasyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD ile birlikte yaptığı operasyondu. O operasyona Türkiye PYD Münbiç ele geçirdikten sonra o bölgede kalmayacak şartıyla onay vermişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne böyle bir söz vermişti. Ancak PYD'nin oradan ayrılmayacağına ilişkin bir takım bilgiler var. Türkiye'de de ayrılacağına ilişkin beklenti azalmış durumda. Ama Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile yaptığımız anlaşmalara sadık kalacağız açıklamasını da yaptı. Yani durum Münbiç bölgesinde karışık. IŞİD'liler oradan ayrıldılar. Türkiye'ye gelebilirler endişeleri var. Sadece orası değil, Azezmale hattında da çok sayıda IŞİD'li var. Orası ele geçirildiğinde, kurtarıldığında oradaki IŞİD'liler ne olacak? Yani Türkiye'yi bir IŞİD tehlikesinin beklediğini de görüyoruz. Bu tehlikeyi, oradaki IŞİD'lileri ortadan kaldırmayarak biraz da Avrupa'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediği ya da göz yumduğu konusunda da eleştiriler var Avrupa'ya ve Amerika'ya. Türkiye IŞİD'le karşı karşıya gelsin, yan yana görünsün ya da IŞİD belasını kucağında bulsun gibi bir başka formülün, bir başka politikanın izlendiğine ilişkin kaygılar da söz konusu. Ama şunu söyleyebiliriz, bundan sonra Türkiye özellikle Suriye konusunda PYD ile Avrupalıların ve Amerika'nın işbirliğinden sonra daha çok Rusya ve İran'la Suriye konusunda bir çözüm arayacak ve bunun altyapıları oluşturuluyor. Özellikle Başbakan'ın açıklamasında hatırlatmak lazım, 6 ay içinde çok ciddi sürprizler olabilir diye. Aranan formülünde Suriye'de rejimin hayatına devam etmesi ama Esad'sız olarak devam etmesi üzerinde yoğunlaştığı yine kulislerde konuşuluyor. Ama nasıl bir sonuç çıkar İran, Rusya, Türkiye görüşmelerinden? Amerika bu görüşmelerin neresinde olur? PYD'ye nasıl bir çözüm bulunur? Bütün bunlar tabii önümüzdeki günlerin tartışma konuları.
Sayın Orhan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Kalın sağlıcakla.
Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.